Ayrım 11.
Yarası temizlenip sarıldıktan sonra Kara Haydaroğlu'nu büyük bir alayla Üsküdar'dan İstanbul'a Sadrazam'a götürdüler. Görmek için ben de gittim ve Sadrazam'ın oğlu Süleyman Bey'in yanında o mecliste bulundum. İhtiyar Mevlevi Vezir ki başında Mevlevi külahı vardı, Kara Haydaroğlu'nu kendisi sorguya çekti. ''Niçin bu kadar zamandır haramilik edip İbi Abdullah'ı katlederdin?'' dedi. Kara Haydaroğlu Paşa'nın Mevlevi külahına bakarak, ''Dede efendi, kurt oğlu kurttum, kişi aldığına göre satar, babasından dedesinden gördüğünü yapar, Allah'ın hükmü'' dedi. Sadrazam cerraha yarasını sordu. Cerrah ilaç kabul etmez deyince Hasan Ağa, ''Sultanım Girit'e gönderin'' dedi. Vezir de ''Olur, şimdi gönderelim'' dedi. Hasan Ağa'ya ve 40 kadar adamlarına hilat-ı fahireler giydirildi. Sadrazam Kara Haydaroğlu'na sordu. ''Bre Haydaroğlu, Anadolu Beylerbeyi Küçük Çavuşpaşa'yı niçin katlettiniz?'' ''Cenk halidir, öyle olur. Benim yanımda yakalamışlar, bağlı olarak getirildi. Bir Osmanlı vezirinin ırzı vardır'' dedim, azat ettim. Sonra Katırcıoğlu peşinden gitti, katletti. ''Baban da haramiydi, onun elde ettiği mal ve senin bu kadar zamandan beri ondan bundan aldığı mal hangi dağlarda gömülüdür, hangi şehitlerin yataklarında gizlidir?'' dedi. ''Sultanım, bu sorduğunun cevabını mahşerde vereceğim. Çıkası bir canım için bu kadar insanı ele verip ateşe atıp onlarda olan ve dağlarda bellerde gömülü olan malları söyleyemem. Koca vezir, gün akşamlıdır, dün doğdum bugün ölürüm, sen hemen işini gör.'' Sadrazam baş üstüne diyerek ases başına ferman etti. ''Varın bunu parmak kapıda asın'' dedi. Kara Haydaroğlu'nu paşanın huzurundan çıkardılar. Kollarını arkasına bağladılar. Bir hamal beygirine bindirerek yine büyük bir alayla parmak kapıya götürdüler. Yolda iki tarafına aslan gibi bakar gülümserdi. Ben de atıma bindim, ağlayaraktan beraber gittim. Boğazına ipi at üstüne geçirdiler ve altından atı çektiler. Kara Haydaroğlu asılı kalıp ruhunu teslim etti. Her şeyi beynehu beynallah gitti. Benim tarafımdan rahmetullahi aleyhi. Evliya Çelebi hiç bahsetmiyor. O gün İstanbul halkına teşhir edilen 10 nefer celali, Kara Haydaroğlu asılmak üzere parmak kapıya götürülürken paşa kapısında idam edilmiş olacaklardır. Geçen asrın ortalarına kadar hırsız, harami ve katillerin asılarak idam edildikleri parmak kapının yerini tespit edemedim. Çemberli taş ile çarşı kapı arasında bir yer olacaktır. Burada sabit bir dar ağacı mı vardı? Yahut idam mahkumları bu mevkide bulunan bir ağacın dallarına mı asılırlardı? Orasını da bilemiyorum. Gürcü Abdünnebi 17. asrın namlı vezirlerinden Gürcü Mehmet Paşa'nın yakın akrabası ve adamı diye meşhur Cafer Paşa'nın da küçük kardeşiydi. Üçü de kul cinsi. Kafkasya'dan esirci penceresinde getirilmiş köleydi. Gürcü Abdünnebi'nin çocukluğu ve ilk gençliği İstanbul'da padişah sarayında Enderun'u Hümayun'da geçmişti. Saraydayken okuma yazmadan ziyade pehlivanlığa, biniciliğe, kemankeşliğe heves etmişti. Güzel bir yüz ve tığ gibi çalak bir vücut yapısına sahipti ve gayet de cesurdu. Saraydan sipahilikle çıktı, kısa zaman içinde kapı kulu sipahilerinin en ileri gelenlerinden biri oldu. Sultan 4. Murat'ın ilk saltanat yıllarında dalga dalga askeri ihtilallere karıştı. Bu padişah kanlı, amansız, müstebit olarak ihtilal zorbalarını tepelemeye başlayınca kellesi alınacak olanların evvela defterleri tanzim edilmişti. Sipahi zorbaları defterinin baş tarafına da Gürcü Abdünnebi'nin adı yazıldı. Kaçıp saklandı. Yerini yalnız Gürcü Mehmet Paşa ile Cafer Paşa biliyordu. Bu iki paşa Sultan Murad'ın pek sevgili gözdesi Silahdar Mustafa Paşa'nın şefaatini temin ettiler. Ve bir gün Abdünnebi'yi sakladığı yerden çıkararak saraya getirdiler. Soydular, yalın ayak, başı açık, boğazına bir çatal urgan geçirerek padişahın huzuruna çıkardılar. Bir kolundan Mehmet Paşa, bir kolundan Cafer Paşa tutmuştu. Taht önünde diz çöküp aman diledi. Silahdar Paşa da padişahın ayaklarına kapanarak affını rica edince Sultan Murat sevgili gözdesine ''Bir kıyafetli kafirmiş, sana bağışladım'' dedi. Affedilen Gürcü Abdünnebi de Silahdar Mustafa Paşa'nın kapısına intisap etti. Bu kudretli hamisinin sayesinde Anadolu'da para çıkarılır işlerde kullanıldı. Pek çabuk zengin oldu, Niğde ve Bor taraflarında çiftlikler aldı. Sultan Murad'ın ölümünden ve Silahdar Mustafa Paşa'nın idamından sonra İstanbul'la alakasını tamamen kesip Niğde'ye yerleşti. İstanbul'da yeni padişah Sultan İbrahim devrinin devletlilerine rüşvetler verip yine devlet adına vazifeler aldı. Avami tabiriyle işini tıkırına koydu. Cemi mal ve nizamı haliyle bir eli yağda bir eli balda geçinip gidiyordu. 1648 senesi Temmuz'unda o zamanlar büyük para olan 190 bin kuruşa Safat voyvodalığını aldı. Bunun 100 bin kuruşunu hazineye peşin olarak ödedi. Ağustos'un ilk günü de Sadrazam Hezarpare Ahmet Paşa'ya 30 bin kuruş yolladı. Hazineye 60 bin kuruş borcu kaldı. Gayet de memnundu. Safat'tan bu 190 bin kuruşun 3 mislini çıkaracaktı. 8 Ağustos'ta İstanbul'da bir saltanat darbesi oldu. Sultan İbrahim tahttan indirildi, Sadrazam Ahmet Paşa idam edildi. 7 yaşında bir çocuk olan Sultan 4. Mehmet tahta oturtuldu. Devlet bu padişahın büyük anası Kösem Sultan ile Yeniçeri Ocağı ağalarının pençesine geçti. 90'lık ihtiyar bir haris adam olan Mevlevi Sofu Mehmet Paşa da sadrazam oldu. Devlet hazinesini ve milleti biraz da bu yeni kumpanya soyacaktı. Sofu Mehmet Paşa ise Ahmet Paşa'dan işe başlamış, eski veziri bütün paralarını aldıktan sonra öldürtmüştü. Bu arada henüz hazine defterine işlenmemiş Gürcü Abdünnebi'nin 30 bin kuruşu da kayıplara karışmıştı. Mehmet Paşa bu borç taksidini kendisinden tekrar istedi. Gürcü Abdünnebi saraydan çıkmaydı. İstanbul'da kapı yoldaşları pek çoktu. Kösem Sultan'a da hediyeler göndere gelmekteydi. Ocak ağalarının en namlılarından Yeniçeri ağası Kara Murat ile de gençliğinde cami derslerinden arkadaşlığı vardı. Bunlara güvendi ve ihtiyar vezirin tekrar istediği 30 bin kuruşu yollamadı. Kara Murat Ağa hocadaşlık hakkını çiğnemedi. Vezire giderek Abdünnebi'nin istenilen parayı vermemekte haklı olduğunu söyledi. Sofu Mehmet Paşa, Karun malına sahip asılacak zorbayı niçin himaye edersin diye sordu. Kara Murat da, sultanım dedi, 30 bin kuruş az para değildir. Hem bu zulmü çekmesi için Gürcü'nün suçu nedir? Aç gözleri doymak bilmeyen Sofu Paşa kesti attı. O parayı Ahmet Paşa almış, ben elbette ki isterim dedi. 30 bin kuruşu ısrarla istedi. Abdünnebi'yi de vermemekte ısrar edince Safat voyvodalığını başka birine verdi. Gürcü'nün zararı da 30 binden 130 bin kuruşa çıktı. Yapılacak iş ya sineye çekmek yahut isyan etmekti. O sırada İstanbul'da büyük bir vaka oldu. Kapıkulu sipahilerinin Sofu Mehmet Paşa'ya karşı ayaklanması Yeniçeriler tarafından kanlı bir şehir muharebesiyle bastırıldı. Tarihimizde At Meydanı Cengi diye anılan bu vakada amansız bir sipahi kırımı olmuştu. Gürcü Abdünnebi bu vakayı büyük bir isyan hareketi için koz olarak kullandı. Öldürülen sipahilerin kan davasını güdecekti. Her zaman her yerde bulanık suda balık avlamak isteyenler de çok olur. Zengin Gürcü'ye sende sipahilik gayreti yok mudur? Bu mertebe namın şanın var, bu davaya bir atılsan alem sana uyar. İstanbul'da halk sipahilerle alay ediyor. Yeniçeriler ile halkın erazili bir sipahi gördüler mi birbirlerine elleriyle boynunu vurmaya işaret ederler. Sipahiyi İstanbul'da sokakta gezdirmez oldular. Sipahilik nedir onlara göstermek gerek dediler. Gürcü Abdünnebi de elini hazinesine attı, etrafa para saçarak asker toplamaya başladı ve Niğde şehrinden çıkıp çiftliğine çekildi. Bu çiftlik Dündar denilen sarp bir mevkide kale misali bir yerdi. Kuvveti günden güne çoğaldı. Etraftan güruh güruh gelip katılan sipahilerle 15 bin kılıç oldular. Gürcü Nebi bu işin sonunda kelleyi vermek de vardır. Biçare hatun bizim yüzümüzden kül üstünde kalmasın diyerek karısını boşadı ve ona nikah bedeli adıyla rahat geçinebilecek bir para verdi. Sonra menzil menzil kona göçe Konya'ya doğru yürümeye başladı. Konya'ya yüzlerce silahlar ve sipahi bayraklarıyla bir serdar azametiyle girdi. Konya sipahileri de bu isyana katıldılar. O sırada Sofu Mehmet Paşa azil ve idam edilmişti. Kara Murat Ağa da sadrazam olmuştu. Devlet ricalinden Recep Ağa ile bir mektup gönderdi. Muradın nedir? Düşmanın olan Sofu Mehmet Paşa işte azil ve katlolundu. Cemiyetini dağıt diyordu. Gürcü, hocadaşımıza paşalık ve vezirlik mübarek olsun, lakin bizim davamız büyük. Sultan Ahmet vakasında bu kadar yoldaşlarımız öldü, namazlarını kasten kılmadılar. Kafir miydik? Bu fitneye sebep olan paşa gitmiş ama sipahilerin katline fetva veren Müftü Abdürrahim yerinde. Biz davamızı artık padişah huzurunda göreceğiz cevabını verdi. Recep Ağa, Gürcü Abdünnebi'nin cevabını İstanbul'a 28 Mayıs 1649 bir pazar günü getirdi. Sadrazam Kara Murat Paşa gayiliği def etmek için Şeyhülislam Abdurrahim Efendi'yi azlettirmek üzereydi ki Anadolu Beylerbeyi boynu eğri Mehmet Paşa'nın ılgarla yollamış olduğu bir ulak geldi. Bu vali paşa Gürcü Nebi 15 bin kılıç askerle Kütahya'da Altıntaş mevkiine geldi. Katırcıoğlu Mehmet ve Kazaz Ahmet vesaire namlı haramiler de Leventleriyle Gürcü'nün yanında haberini veriyordu. Maceralarını ileride tafsilatıyla anlatacağımız müthiş haydut Katırcıoğlu Mehmet, eşkıya güzeli Karahaydaroğlu'nun sağ eli baş sergerdesi, Karahaydaroğlu'nun İsparta baskını bozgunundan sonra dağılan celalileri kendi etrafına toplamış, aylardan beri dağdan dağa dolaşıyordu. Çal kasabasını yağma etmiş, Eskişehir'den tehditle büyük bir servet kaldırmıştı. Yanında her biri zehir gibi 400 Levent vardı. Gürcü Abdünnebi'nin isyanını haber alınca derhal bu meşhur sipahinin yanına koşmuştu. Kelleyi kurtarmanın tek çaresi geçmiş suçların üstünden bir af süngeri geçirmekti. Eğer Gürcü Abdünnebi davasını kazanırsa Katırcıoğlu'nu da affettirip ona devletten bir mansıp alabilirdi. Gürcü haydutun kuvvetini küçümsemedi, pazarlığı kabul etti. Katırcıoğlu da onun şartını kabul etti. Artık çapuldan yağmadan cana ve ırza tecavüzden el çekecekti. Abdünnebi'nin Altıntaş'a geldiği haberi İstanbul'da büyük bir heyecan uyandırdı. Evvela mütegallibe ocak ağaları kendi aralarında toplandılar. Koca Bektaş Ağa, Şeyhülislam'ı azledersek bu herif kendisinden korktuğumuzu zannedecek dedi. Koca Müslihittin Ağa, bu sefer de vezirden bizim başlarımızı isteyecek diye ilave etti. Ketüdağ Çelebi Mustafa Ağa da devlet demek biz demek bir eğri külahlı sipahinin karşısında el kavuşturup duracak değiliz. Gürcü ile elbet ki cenk ederiz dedi. Sadrazam hiçe sayılarak ağa kapısında verilen kararla kubbe vezirlerinden Haydar Ağazade Mehmet Paşa, Gürcü Abdünnebi'ye karşı gönderilecek öncü kuvvetlere serdar tayin edildi. 30 Haziran Çarşamba günü Sadrazam Kara Murat Paşa'nın sarayında bir büyük meclis toplandı. Ocak ağaları, ulema efendiler, yeniçerilerle kapı kulu sipahilerini ileri gelen zabitleri bu toplantıya iştirak etti. Evvela Kara Murat Paşa Gürcü Abdünnebi'nin Recep Ağa eliyle kendisine gönderdiği mektubu okuttu. Mektup şöyleydi. Elhamdülillah biz de Müslümanız ve padişahımızın sarayından çıkmışız. O zalim ve katil Sofu Mehmet Paşa biz sipahileri nahak yere kırdı. Bunca zaman saraylarda hizmet etmiş sipahi yiğitlerin kanun üzere ekmeklerini istemeleri suç oldu. Bunca yiğidin kanına girip katletti ve hakkımızda kafirler gibi katilileri vaciptir diye fetvalar verildi. O fetvayı veren adam hangi kitaptaki hükme dayandığını bize beyan etsin ve Sultanahmet vakasında ölen sipahilerin namazlarını ne sebeple kıldırtmadığını anlatsın. Ölülerimizin cesetlerini arabalarla deryaya döktüler ve bizlere katli vacip kafir dediler. Şeriat isteriz, şeriat isteriz, şeriat isteriz. Gürcü Nebi haklıydı. Sipahi katliamı şeriat adına işlenmiş şeni bir cinayetti. Ve bu kanların vebali ocak ağaları ile Şeyhülislam Efendi'nin boyunlarındaydı. Onların da Gürcü'ye verilecek cevapları yoktu. Ağalar bu herife cevap yazılmasın diye homurdandılar. Yeniçeri ağası Karaçavuş Mustafa Ağa kapkara cahildi. Meclisteki sipahilere, bak ağa, sipahi yoldaşlar, siz niçin o asi herifle gizlice konuşup anlaşıp bu kağıdı getirttiniz dedi. Kapıkulu sipahilerinin söz bilir ileri gelenlerinden Zülfikar Ağa, haşa dedi, bu kağıdı biz getirtmedik. Bu iki ağa arasında şöyle bir münakaşa oldu. Anadolu'daki sipahilerin ulufe bahanesiyle İstanbul'a gelmesini yasak ettik. Yine geliyorlar ve gelen sipahiler de sizler benzillerinizden saklıyorsunuz. Gelen var mı yok mu bilmeyiz ve benzillerimizde kimseyi saklamış değiliz. Biz Gürcü'nün üzerine gittiğimizde sizler İstanbul'da kalıp ayaklanır ve bizim yoldaşlarımızı katledersiniz. Haşa, biz kahpe değiliz. İtimat etmezseniz kelamullah getirin. Allah'ın keskin kılıcına yemin edelim. Biz sizin sözünüze de yemininize de inanmayız. Orasını siz bilirsiniz. Bizler elhamdülillah Müslümanız, yemine inanırız ve inanla yemin ederiz. Karaçavuş sipahi bölük ağalarına döndü. Biz Yeniçeri yoldaşlarımızı zapt ederiz. Yeniçerinin eşkıyasını katledip denize atarız. Siz niçin yoldaşlarınızı zapt etmezsiniz ki Gürcü'nün etrafında kaç bin sipahi toplanmıştır? Bir bölük ağası şu cevabı verdi. Sen ne söylersin ağa hazretleri? İstanbul'da olan yoldaşlarımızı biz de zapt ederiz. Taşya'dan gelenlere de yalnız ulufesini vermekle mükellefiz. Vazifeleri icabı dağda sahrada gezen herifleri burada nasıl zapt edelim? Hem Gürcü Abdünnebi'nin başında toplamış olanların hepsinin sipahi olduğu nereden malum? Karaçavuş ağa bu ağa ile de şöyle konuştu. Biz onlarla cenge gideriz. Siz de bizimle gelir misiniz? Elbet geliriz. Ama siz önden gideceksiniz, biz sizin ardınızdan yürüyeceğiz. İşte bu o olmaz ağa hazretleri, siz bizim ardımızı alın, sonra bize Gürcü ile müttefiklerdir diye bir kara çalın, bizi arkamızdan vurun. Bu devletin bir nizamı vardır, biz o nizama uyarız. Kapıkulu sipahisi Serdar'ın yanında Yeniçeri ile atbaşı beraber gider ağa hazretleri. 30 Haziran Çarşamba günü Kara Murat Paşa Sarayı'nda toplanan büyük meclis tam bir curcuna içinde sona erdi. Kara Çavuş'un avami münakaşalarından sonra Koca Bektaş Ağa hamal ağzıyla konuştu. Allah bir mi? Bir. Dinimiz bir mi? Bir. Eğer biz şimdi Gürcü'nün istediğini verirsek sonra bizi dahi ister. Aleme musallat olur dedi ve daha türlü yaveler söyledi. Gürcü Abdünnebi ile yanındakilerin katillerinin vacip olduğunu bir fetva yazıldı. Ulema efendilere imza etmeleri teklif edildi. Kara Çelebizade Mahmud Efendi imza etmedi. Hele görelim, herife nasihat olunsun, şimdi henüz imza zamanı değildir dedi. Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi ise daha kesin ve sert konuştu. Şeriatla sözümüz vardır diye geliyorlar. 15 bin kılıç oldukları söyleniyor. Bu kadar cemiyetle geldikleri halde bir ferdin malına, canına, ırzına tecavüz edilmemiştir. Bu adamlara niçin celali diyorsunuz dedi. Abdülaziz Efendi'ye cevap veren çıkmayınca meclis fetva imza edilmeden dağıldı. Fakat Ocak Ağaları Katırcıoğlu denilen Şakin'in yanında olması Gürcü Abdünnebi'nin padişaha karşı isyan ettiğine delildir diyerek fetvayı kadı asker efendiler ile sair ulemaya evlerini teker teker dolaştırarak imza ettirdiler. Gürcü'nün ordusuna karşı evvela İstanbul yolunu kapamak lazım geliyordu. Vezirlerden Tavukçu Mustafa Paşa'ya bir miktar Yeniçeri ve Ilgar'la İzmet'e gönderdiler. Bu Yeniçeriler orada hendek kesip metrise girdiler. Lakabı çok tumturaklı, çatra patra topatan Ali Ağa da birkaç kadırgayla İzmit'e gönderildi. O da gemilerdeki toplarla Gürcü Nebi'nin askerlerini denizden dövecekti. 2 Temmuz Cuma günü Sadrazam Kara Murat Paşa ile Yeniçeri Ağası Kara Çavuş İstanbul'daki bütün Yeniçerilerle Üsküdar'a geçtiler ve Doğancılar Meydanı'nda bir askeri karargah kuruldu. Koca Bektaş Ağa da İstanbul muhafazasına memur oldu. Mütegallibe Ocak Ağalarının dinleri imanları paraydı. Bu yolda en küçük fırsattan istifade ediyorlardı ve miktara bakmadan her şeye tenezzül ediyorlardı. Mesela bu Gürcü vakasında Kara Çavuş Yeniçeri'nin azlığından bahsederek yeniden 2000 Yeniçeri yazılması için bir ferman almaya muvaffak oldu. Yani 2000 acemi olanı Yeniçeri olacak, birer ikişer akçe yevmiye alırlarken günde beşer akçeden Yeniçeri ulufesine bağlanacaklardı. Bektaş Ağa, İstanbul muhafazası için acemi olanları bana lazımdır dedi. Bakkal çırağı, kasap çırağı, hamal, kayıkçı, fırın hamurkârı, hamam çıplağı, tellak, adam başından onar kuruş rüşvet alınarak Yeniçeri oldular. Yeniçeri ulufesine bağlandılar. Bu suretle Yeniçeri vesaire Kapıkulu ocaklarından 3 gün içinde Üsküdar'a 10 bin kişi geçirildi. Bu sefer acemi olanları Yeniçeri ağasına bir dilekçe verdiler. Yeniçeri olmak kanunen bizim hakkımızdı fakat keselerimizde onar kuruşlarımız olmadığı için rüşvet veremedik. Bize izin verin, kayıklara, dükkanlara, fırınlara, hamamlara gidelim, bir müddet çalışalım, onar kuruş biriktirip Yeniçeri olalım dediler. Kara Çavuş ağızlarını kapamak için onlardan da 1000 kadar delikanlıyı Yeniçeri yaptı. Bu suretle İstanbul'un asayiş ve inzibatına bakacak elde adam kalmayınca her mahalleden 10-15 kişi mahallesinin muhafazasına memur edildi ve şehirde silahla dolaşmak yasak edildi. Öncü kuvvet serdarı Haydar Ağazade Mehmet Paşa da karargahını bağlar başında kurmuştu. Gürcü Abdünnebi İzmit'e yaklaşmıştı. Onun öncüsü de 400 nefer zehir gibi levendiyle Katırcıoğlu Mehmet'ti. Bu gözü pek yaman haydut İzmit'teki Yeniçeri metrislerine tek başına pervasızca at sürdü ve silahlarına davranan Yeniçerilere ''Atman yoldaşlar, atman, sizinle cengimiz yoktur. Ben sizinle cenge değil sohbete öpüşüp koklaşmaya geldim.'' diye bağırdı. Sahra'da hemen bir meclis kuruldu, sohbet edilip kahveler içildi. İstanbul'daki devlet erkanının safahatı, zulmü, rezaleti konuşuldu. En son kayıkçı, hamal, tellak uşaklardan alınan onar kuruş rüşvet kepazeliği anlatıldı. Katırcıoğlu 10 kadar Yeniçeri'yi geride Gürcü Abdünnebi'ye yolladı. O da ''Yoldaşlar, kardeşler, sizinle davamız yok.'' dedi ve gelen Yeniçerilere cömertçe bahşişler ve hediyeler verdi. İzmit'e dönen bu Yeniçeriler de ''Vallah billah bu adamlar makuldür. Bizimle cenge gelmemişlerdir, kardeşlerimizdir. Bunlarla nahak yere dövüşük ölmek ve öldürmek niçin?'' dediler. Metris'ten çıktılar ve İstanbul yolunu tuttular. Bununla da kalmadılar. Gemilerdeki yoldaşlarını da kendilerine uydurdular. Gemiler de sahilden alarga oldu. Gürcü Abdünnebi tek kurşun atmadan İzmit'e girdi. Haydut Kazaz Ahmet'i artçı muhafız olarak bu şehirde bıraktı. Kendisi İstanbul yoluna devam etti fakat Katırcıoğlu'nun tensibiyle sahil yolunu değil iç kara yolunu tercih etti. İzmit'teki Yeniçeriler geri dönüp Gürcü Yeniçeri ile barışmış haberi yayılınca Ocak Ağalarını bir telaş aldı. Sadrazam bunu fırsat bildi, Recep Ağa'yı elçilikle tekrar Gürcü Abdünnebi'ye yolladı. Elçi gelenleri Gebze arkalarında karşıladı ve Gürcü Abdünnebi'ye sadrazamın kendisini tuttuğu hakkında teminat verdi. O da biraz yumuşadı, şartını hafifletti. Şeyhülislam'ı azletsinler bizce kafi dedi. Recep Ağa 6 Temmuz Salı günü haberle dönünce ocak ağaları kendilerini derhal topladılar. Anlaşıldı, bu herifte iş yok, tehdidini yerine getireceklerden değil, bunu tepelemesi kolay dediler. Bilhassa Karaçavuş cenkte ısrar etti. Çocuk padişah büyük anası Kösem Sultan'ın pençesindeydi. Kösem de ocak ağalarının saraydaki en büyük destekleri kuvvetleriydi. Onun işi olarak 4. Sultan Mehmet Sadrazam'a bir ferman yolladı. Bir herif sipahi yazıp memleketime asker çekmiş. Elbet ki onun hakkından gelesiniz. Gürcü Abdünnebi'ye teminat vermiş olan Kara Murat Paşa bu fermanla müşkül duruma düştü. Gürcü Abdünnebi de Tuzla'yı Maltepe'yi süratle geçerek Recep Ağa'nın ardından 6 Temmuz Salı günü 15 bin kılıç askeriyle Bulgurlu Dağı'na konmuştu. Şimdi o dağa Küçük Çamlıca diyoruz. Bulgurlu Dağı sipahi ve Levent çadır ve bayraklarıyla çiçek tarlası gibi donanmıştı. Ocak ağaları zalim ve kirli tagallübünü koruyacak olan ordu da bu tepenin batı eteklerindeki sahraya gelmiş konmuştu. Merkezde Serdar Haydar Ağazade Mehmet Paşa ile Yeniçeri Ağası Karaçavuş Yeniçerilerle yer almış, deniz tarafını teşkil eden sağ kanada yine Yeniçeri kıtaları ve sipahi bölükleri yerleştirilmiş, sol kanatta da mahiyetinde 10 kadar paşa ile sadrazam bulunuyordu. 7 Temmuz çarşamba sabahı Karaçavuş Yeniçerilerle hemen hücuma geçmek istedi, Serdar mani oldu. Devletli ağa, acele buyurmayın, sabredin, belki ahval hayra tebeddül eder, bu gayliği cenk olmadan atlatırız dedi. Haydar Ağazade Mehmet Paşa kalben Gürcü Nebi'nin iyi bir adam olduğunu kabul etmişti. Bu büyük davaya gördüğü haksızlığa dayanamayarak atılmıştı. Ta Niğde'den kalkmış Bulgurlu'ya kadar gelmiş, yollarda, köylerde, kasabalarda tek kişinin ne malına ne de evladı iyaline tecavüz edilmişti. 15 bin asker konup kalktığı menzillerde ihtiyacı olan şeyleri esnafa parasını tıkır tıkır sayarak satın almıştı. Bu görülmemiş, işitilmemiş şeydi. Hakikatte de Gürcü Nebi cenk için gelmemişti. Etrafına topladığı kuvvet karşısında hakkının teslim edileceğine inanmıştı. Bilhassa sadrazamın şahsına itimadı çok büyüktü. Kara Murat Paşa'yı mert bir adam biliyordu. Dev gibi cüssesi, kara yağız yüzü, türlü mihnet çekerek neferlikten yetişme bir yeniçeri olan vezir aslında mert adamdı. Ocak ağaları devlet idaresini pençelerine alırken Yeniçeri ağası olan Kara Murad'ın gayret ve hizmeti çok büyük olmuştu. Fakat Sofu Mehmet Paşa'nın yerine sadrazam tayin edilince hükümet işlerine karışmakla devam eden eski arkadaşlarıyla arası açılmıştı. Gürcü Nebi'yi bu badireden samimi olarak kurtarmak istiyordu. Elçi Recep Ağa'yı anlaşmak üzere tekrar göndermek istedi, ağa gitmedi. "Benim konuşacak yüzüm kalmadı," dedi. "İki bölük çorbacısı gönderdi."